Ayrım 16.
Faik Tonguç. Anzak Anafartalar Suvla cephesi sessizce boşaltılmıştı. Önceden haber alamadıklarını ve fark etmediklerini cephe komutanı Liman von Sanders de kabul eder. Gerçi uzun zamandan beri cephe kurmayına alışılmamış mesajlar geliyor, cephede bir hareketlilik gözleniyordu. Fakat bunun bir çekilmeyle ilgili olduğu anlaşılmadı. Müttefik Genelkurmayı ve cephe komutanlığı savaşın en başarılı taktiğini, çekilme planını kayıpsız uygulamışlardı. Fakat 15 gün süreyle son takım orayı terk edinceye kadar malzeme, silah ve cephaneyi geri taşıdığımız halde Türklerin neler döndüğünü nasıl keşfedemediklerini bir türlü anlayamıyorum. Geriye kalanlardan Türklerin işlerine yarayacaklar zaten yakıldı. Yanmayanlar birkaç önemsiz parça ile kum torbalarıydı. Gün boyu İmroz'da bekledik. Anafartalara karanlıkta varabildik ve gün ağarırken orayı terk ettik. En son gelenler sabah 5 sularında sahilden 200 yarda kadar açıldık ve kimsenin kalmadığından emin olmak için şafağı bekledik. Bir süre geceleri uyuyamadılar. Sessizliğe alışamadılar. Onlara her an tekrar bir şeyler olacak gibi geliyordu. Siperlerini korudular. Az bile olsa çekilen müttefik ordunun dönüp gelme olasılığı vardı. Askerler gündüzleri siperler arasında dolaşıyor, orada burada bırakılmış mayınlar kazalara sebep oluyordu. 8 aydır içinde ne olup bittiğini bilmedikleri siperler işte bunlardı. Kendilerininkinden biraz daha destekli ve toprağa daha gömük, daha derin. Yamaçlara oyulmuş barınaklar, üstleri çelik putrellerle korunmuş yeraltı sığınakları, depolar, siperleri birbirine bağlayan karmaşık yollar, sahildeki iskeleden dağıtım merkezlerine ulaşan dekovil hatları, yüklerinin bir kısmı boşaltılmamış vagonlar. Bütün bunlar terk edilmiş bir savaş şehrini andırıyordu. Topraklarımızın en ufak bir parçası bile biz gitmeden mayınlanmıştı. Kullanılmak üzere tonlarca dikenli tel vardı. Son gece bir kıyıdan diğerine yürüyüp durdum. Ama bir gece önce terk edilmiş sığınakları görmek korkunçtu. Bir yığın malzeme ve cephanenin yanmış olduğunu görmek üzücüydü. Gördüğümüz her şeyi almak için bizi zorluyorlardı. Ayrıca 6 motorlu Mavna Kara'ya oturdu. Geridekiler benim motorumun da battığını sanmışlar. Geriye döndüğümde hepsinin benim için yas tuttuğunu gördüm. Her neyse işte buradayım ve yakında dünyanın diğer taraflarını da göreceğiz. Sevgiler, oğlun Veli'yim. 11. Tümen boşaltma sırasında isimdaşı İngiliz 11. Tümeni'nin karşısında Anafartalar cephesinin sağ yanını tutmaktaydı. Boşaltmadan sonra askerler siperleri bağlayan yan yollardan, Suvla'dan, Anafartalar'dan Kabatepe'ye kadar yürüdüler. Anzak siperleri kendi siperlerine bazı yerlerde 10 metreye kadar yaklaşıyor, açılmış olan galeriler siperlerinin altına uzanıyordu. Bırakılmış yığınla savaş malzemesi ve kitap, kalem, tıraş takımı, diş fırçası gibi alışık olmadıkları bir yığın kişisel eşyayı merakla ve şaşkınlıkla gözlediler. Düşman kaçarken biz İsmail Tepe'deydik. Gece çekildi kafir. Ateş birden kesildi sabaha yakın. Bizden fedailer gitti. İstihkamların içinde mumlar yakmışlar. Geçecek yerlere bombalar yerleştirmişler. Bizimkilerden birkaç kişi yaralandı. Ben de gittim düşman mevzilerine. Her şey vardı. Çay, şeker, konserve kutuları. Domuzu kızartmışlar da cephane sandığı gibi kutulara doldurmuşlar. Onları yerlermiş. Biraz sabun almıştım siperlerinden gavurun. Şerif Ali Arslan. Arıburnu yamaçlarına oyulmuş bir barınakta kalemi üzerine bırakılmış bir mektup vardı ve onu aydınlatan mum hala sıcaktı. 38. Anafartalardan sonra Seddülbahir'deki boşaltma gündeme geldi. Bunun karşı tarafa belli edilmemesi için müttefik cephesine yeni destek birlikleri geliyor, cephe güçlendiriliyor izlenimi veriliyordu. Sahilden yukarıya tırmanan dekovil hatlarının bakımı yapılıyor, yenileri ekleniyordu. Bu dekoviller sahilden tepeye kadar katırlarla çekiliyor, sonra arazinin meyline bırakılarak kendi kendilerine ilk hatlara kadar gidiyorlardı. Ertuğrul Koyu'nun batısında uçak alanı olarak kullanılan düzlükte, alacakaranlıkta futbol maçları düzenleniyor, yarın altında konserler veriliyordu. Fakat askerler biliyorlardı ki yalnızdılar. Bütün bunlar bir şeyleri örtmek içindi. Gene de 25 Aralık günü Noel olabildiğince sevinçle kutlandı. Evlerden gelen paketler açıldı. Güneşli ve sakin bir gün geçirildi. Türkler o gün belki bilerek, belki rastlantı sonucu ateşi azalttılar. Seddülbayir'deki boşaltma Ocak başında başladı. Anafartalardan sonra Türkler tarafından kesin olarak bilinmese de boşaltma beklenen bir şeydi. 6 Ocak'a kadar Fransızlar geriye alındılar. 7 Ocak'ta cephede yaklaşık 19 bin kişi kalmıştı. Askerler bu son iki gün en korkulu anlarını yaşadılar. Sonuna geldikleri savaşta tehlikenin en büyüğü ile karşı karşıyaydılar. Türkler ise anafartalardan getirilen birliklerle büyük bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Her an beklenen bu Türk saldırısı cephelerini parça parça edebilirdi. İngilizler için çok tehlikeli olan bu anda bir topçu hazırlık ateşinden sonra Türk saldırısı başladı ve 4,5 saat sürdü. İngiliz siperlerindekiler topçu ateşinden sonra bunu bekliyorlardı. Türk saldırısıyla birlikte donanmanın yoğun bombardımanı başladı ve saldırı bu ateş altında eridi. Türkler sabah saat 11'de Zığındere'nin her iki yanından yoğun bir bombardımana başladılar. Açıkça görülüyordu ki bu bir saldırının başlangıcıydı. Ne kadar bekleyecektir? Saatler boyunca boş destek siperlerine binlerce mermi yağdı. Ön hatta düşenler kayıplara neden oldular. Bu şimdiye kadar gördüğüm en uzun ve şiddetli bombardımandı. Türkler bağırarak hücuma geçtiler. Cephenin benim bulunduğum kısmına gelmeleri için 100 yardalık bir yeri geçmeleri gerekiyordu. 4,5 saatlik bombardıman bizi hücum konusunda uyarmıştı, bekliyorduk. Yüzlerce geldiler. Bazıları siperlerimizi aşmak için kalaslar taşıyorlardı. Böyle yoğun bir bombardımandan sonra karşılarında onları durduracak kimsenin kalmadığını düşünmüş olmalılar. Joe Murray. Boşaltma sırasında çıkan bir fırtına boşaltma iskelesini yıktı. Psikolojik baskı altında yapılan onarım büyük çaba gerektirdi. O gece ve ertesi gece İngilizler rahatsız edilmeden 2300 kişi daha çektiler. Cephede 17 bin kişi kalmıştı. 8 Ocak günü güneşli bir gündü. Gece çekilecek malzeme gündüzden yığınlar halinde hazırlandı. Kuzey cephesinde denenmiş ve başarılı olan mayınlama, kendi kendini ateş eden tüfekler ve benzeri önlemler alındı. Cephede kalan son askerlerin duydukları korkunun yükü arkadaşları, dostlarıyla paylaşılamayacak kadar ağırdı. Benlikleri işlemiş olan korku bireyseldi. Bu, kimseye açıklanmayacak, belki anaya, belki özel bir anda bir sevgiliye söylenebilecek büyük bir sırdı. Ciddiye almaz görünmeler, gereksiz yerlerdeki şakalar, gizlenemeyen, dışa vuran korkularının sadece küçük bir göstergesiydi. Paylaşılan, toplumsallaşmış olan, duyulan derin korku değil, bu göstergeydi. Korkuları onları uyanık tutan potansiyel bir düşmandı. Kimisi çocukluğunda karanlıktan, bilinmeyenden korktuğunu düşündü. Karşıdakiler bilinmeyenler miydi? Bilseler daha mı az korkacaklardı? Sahil yakınında son savunma mevziği hazırlandı. Son gece kullanılmayacak irtibat hendekleri tıkanarak kullanılacak olanlara işaret konuldu. Karanlık basınca filikalar yarımadaya yanaştı. Askerler mevzilerinden sessizce ayrıldılar. Geride kimsenin kalmadığından emin olmak için düzenlenmiş kontrol noktalarından geçtiler, yürüyerek kıyıya indiler. Yıkıntıya dönmüş Seddülbahir Kalesi'nin duvarları altında beklemeye başladılar. Sırası gelen birlik yarımadadan uzaklaşıyordu. Akşam tekrar bir fırtına çıktı. Çıkarma günü olduğu gibi birkaç mavna halatlarını koparıp sürüklendi. Birkaç bin kişi daha filikalara alındı ve sonra hızı saatte 60 kilometreyi bulan bir fırtınayla iskele yıkıldı. Gece yarısı saat 2'de karada çekilmeyi bekleyen 3200 kişi, Türk cephesinde ise tam bir sessizlik vardı. 8-9 Ocak gecesi askerler kendilerini 25 Nisan'da sahile bırakan batık gemi River Clyde'ı köprü gibi kullanarak filikalarına bindiler. Terk ettikleri malzeme ve çekilemeyen cephane ateşe verildi. 9 Ocak 1916 sabahı saat 3.45'te son tahliye botu sahilden ayrıldı. Son asker yarımadayı terk etti. Çekilme tamamlanmıştı. Kumsaldaki yamaçlardan birinde bir mağara vardı ve ağzına kadar cephane, mermi, fişekle doluydu. Bunların hepsi patlatılmaya hazırdı. Benzin dökülmüş, buna benzer 25 depo vardı. Hepsine yarım saatte patlayacak şekilde fitiller yerleştirilmişti. General James Odowda. Böylesine muhteşem bir şey görmemiştim. Kumsal baştan sona alevler içindeydi. Yanıyordu ve gündüz gibi aydınlanmıştı. Sonra müthiş bir patlama. Patlamanın şoku denizi ve gemiyi sarstı. Muazzam bir kızıl mantar içinde göğe alevler arasında kaya parçaları yükseliyordu. Sanıyorum görüldüğünden daha uzaktaydık. Bir an için hiçbirimizin kurtulamayacağını ve bu güvertede taş ve toprak yığınlarının bizi örteceğini düşündüm. Taş toprak yağmuru hemen yanımıza indi. Godfrey Taylor. Sahilde her renkte alevler arasında duman sütunları yükseliyordu ve ortalığı gündüz gibi aydınlatıyordu. Kıyıdaki görüntüyü anlatmak imkansız. Hem muhteşem hem korkunç. Ona bakmak da istiyorduk, uzaklaşmakta. P. Powell. Patlamalarla uyandı. Bu ne top gürültüsü ne de bir mitralyöz sesiydi. Uzun süredir savaşın sesine uyum sağlamıştı. Normal zamanlarda keskin nişancıların hedefi olmamak için kesinlikle yapılmaması gereken bir şeyi yaptı. Yavaşça başını siperden çıkardı. Denizi kaplayan sisler arasından birkaç motor uzaklaşıyor, sahilde dev bir yığından alevler yükseliyordu. Yanındakiler de doğrulmaya başladılar. Bir emir beklemeden siperler arası bölgeye yürüdüler. Mermilerinin delik deşik ettiği toprakta su dolu çukurlar, ilk siperler, sonra ikinciler, üçüncüler ve diğerleri. Hepsi boştu. Sahildeki ateş daha da büyümüştü. 4 kişi fedai çıktık. Emekleye emekleye düşmanın kum torbasının altına vardık. Oradan dinledik. Var mı acep düşman diye. Ses alamadık. Ondan sonra ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim diyerek dördümüz de düşmanın istihkamını atladık. Selaten Tüncina'yı okuyarak atladık. Baktık kimse yok. Ondan sonra koştuk ikinci istihkamına. Orada da yok. Ondan sonra asker birden hücuma kalktı. O yana bu yana kimseler yok. Ayaşlı Ecir bin Mustafa. Seddülbahir boşaltmasıyla aynı gün 9 Ocak günü 11. Tümen Anafartalardaki savaş bölgesinden ayrıldı. Çanakkale macerası sona ermişti. Gazeteler haberi birkaç baskı yaparak verdiler. Bütün Gelibolu Yarımadası düşmandan temizlendi. Anafartalardan Arıburnu'ndan defedildikten sonra Efrad-ı Şecaet Nihadımızın, yaratılıştan yiğit olan askerlerimizin Savlet'i düşmanı tutunmakta olduğu son kısımdan tard eyledi. Dünkü tebliği resmiyi okurken iftiharından, sevincinden ağlamayacak bir Türk, bir Müslüman tasavvur edilemez. Bundan birkaç sene evvel hususiyle Balkanlar fecainden sonra hangimizin hatırına gelirdi ki, en kuvvetli devletlerle harbeden Türkiye bu kadar azim, bu kadar harikulade, bu kadar ulvi bir muzafferiyet ve muvaffakiyet ihraz ve istihsal edebilecek. Hayır, buna kimse inanamazdı. Hatta bir kader, hayal, bir menkıbe, tesadüfen hatırdan geçip söylenseydi, mutlaka onu dinleyenler, söyleyenin deli olduğuna hükmedecekler. Fakat işte, oh çok şükür, 100.000 şükür, işte koca Türkler düşmanlarını rezil ve rüsva ederek, perişan bir halde kaçırmaya, haki paki vatanı, temiz vatan toprağını, onlardan temizlemeye muvaffak oldular. Bununla mağrur olmuyoruz, hayır. Bunu bir mucize-i Rabbani, bir lütfu ilahi gibi terakki ederiz. İkdam 10 Ocak 1915. Cephedeki askerin savaşa ve çekilmeye bakışı daha sade, gerçekçi ve içtendi. Gavur kaçtıktan sonra İngiliz'in bıraktığı çuvallardan Dereobalı Ali Çavuş, Hasan Onbaşı 3 okka üzüm almışlar. Yağmur yağıyor. Çantaları koyduk kıçımızın altına, portatif çadırları da koyduk başımıza, avuç avuç üzüm yedik. Mehmet Yavaş. Hala Gelibolu'yu düşünüyorum. Bana savaş bütün bunlara değer miydi diye sorabilirsiniz. Beyaz saçlar altında yatan, Yeni Zelanda'nın yetiştirdiği en değerli evlatlar buna değer miydi? Bana sorabilirsiniz. Hayır, hayır değmezdi. Tony Fagan. 39. Çanakkale Savaşı'nın sona ermesiyle Türklerin Trakya'daki kuvvetleri serbest kalmıştı. Rus ordusu bu kuvvetler Doğu cephesine gelmeden doğudaki 3. Türk ordusunu mağlup etmek istiyordu. Kafkas cephesindeki Türk ordusu 83 bin kişi, buna karşılık Rus Kafkas ordusu 220 bin kişiydi. Azap Yarması adı verilen saldırıdan sonra Rus kuvvetleri 10-14 Ocak'ta önce Erzurum'un doğusuna kadar ilerlediler. Sonra 15 Şubat'ta Erzurum Ovası'na indiler. Müttefiklerin Gelibolu'dan çekilmesinden sonra Trakya'da bulunan 2. ordunun zor durumda olan 3. orduya destek olmak ve 18 Şubat 1916'da düşmüş olan Erzurum'u kurtarmak üzere Kafkas cephesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Demir yollarının günlük kapasitesi günde 5-6 trendi. İstanbul'dan Ulukışla'ya ya da Pozant istasyonuna kadar 2 gün tren seyahati, buradan Külek istasyonuna 4 gün yürüyüş, Külek'ten Osmaniye'ye 1 gün tekrar tren seyahati, Osmaniye'den Katma istasyonuna kadar 7 gün yürüyüş gerekiyordu. Önceleri birlikler Sivas üzerinden gönderilirken, daha sonra biraz düzeltilen Maraş-Malatya yolundan yararlanılmıştı. 11 Nisan'da İstanbul'dan ayrılması ve Sivas üzerinden cepheye gitmesi planlanmış olan 11. Tümen'in yolu değiştirildi. Irak, Suriye ve Doğu cephesine yapılmakta olan askeri taşıma nedeniyle Tümen 40 günlük bir gecikmeyle Mayıs'ın sonuna doğru yola çıkabildi. 11. Tümen İstanbul'dan Ulukışla'ya trenle gönderildi. Buradan yürüyerek Maraş-Malatya yoluyla Kafkas cephesine yaklaştığında Rusların başlamış olan büyük yaz taarruzu ilk şiddetini kaybetmişti. İyaşe kollarıyla birlikte boyu kilometreleri bulan yorgun tümen her sabah daha sis topraktan kalkmadan kuzeydoğuya doğru yola çıkıyordu. Önce Ceyhan, sonra Murat Nehri vadileri boyunca bir tırtıl gibi ilerledi. Gündüzlerin kavurucu sıcağı, geceleri yüksek yaylalarda dayanılmaz bir soğuğa dönüşüyordu. Yorgun ayaklar taşlık dar bir patikada, aşılması gereken çıplak dağlar tepeler zincirinde sürükleniyordu. Her gün birbirinin benzeri bir manzarayla karşılaşıyorlardı. Daha gün doğmadan yola çıkılıyor, öğleyin verilen kısa molada yenen birkaç lokma yemekten sonra tekrar yolculuk başlıyordu. Kuru yayla havasında bir aya yakın süren bu yolculuk boyunca güneşin doğuşunu ve doğuştan önceki mor kızıl, sonra turuncudan sarıya değişen renklerini izlediler. Şimdi nerede olmak isterdin? Şimdi mi? Evet, şimdi. Şimdi tarlada, ceviz ağacının gölgesinde uzanıyor olmak. Haftalardan beri yıkık dökük, terk edilmiş köylerden başka yaşam belirtisi görmemiş olan 11. Tümen'in öncüleri, bir sabah erkenden uyanıp yola koyulduklarında, sisler arasında görünüp kaybolan bir ayıya rastladı. Hayvan kayıtsız önlerinden geçip yoluna devam etti. Sanki onları görmedi, algılamadı, gördü belki aldırmadı. Toprağı eze eze iki yana sallanarak bıkkın bir tavırla yürüyüp gitti. Bu ayıyı yalnız çingenelerin elinde oynarken veya bayılan kadın taklidi yaparken hatırlayan askerler için tek düze yürüyüşlerinde önemli bir olaydı. Ne ateş ettiler ne bağırdılar. Öylesine donup kaldılar. Komşunun bahçesindeki kocaman dut ağacının altında, sümbül tahtlarının yanında, gölgede toplanmış kadınlar, çingenenin zincirinin ucundaki ayının yaptığı benzetmelere belli belirsiz gülüyor, gülmenin tadını kaçırmamak ve hafif görünmemek için beyaz başörtülerinin ucuyla ağızlarını kapatıyorlardı. Yeni gelin kaynanasını görünce nasıl bayılır? Ayı ağır ağır çöküyor, sırt üstü yatıp bayılmış gibi yapıyordu. Sonra sıra romatizmalı ihtiyarların sırtlarını çiğnemeye geldi. 4-5 yaşlarında olmalıydı. Ürkmüş gözlerini ayıya dikmiş, annesinin eteklerinden tutmuş çekiştiriyor, ayının annesinin sırtına çıkmasına engel olmaya çalışıyordu. Gerisini tam hatırlayamadı. Sonra neler olmuştu? Ayının ustaca ve usul usul yere uzanmış kadınların sırtına bastığı kalmıştı anılarında. Bir de ayıcıyla ayının güreşleri. Sonra çocukların bağırışmalarından ürken ayı, iki kanatlı kocaman bahçe kapısına doğru koşmaya başlamıştı. Ayı bu arada sümbülcü teyzenin çiçeklerine basmış, saksıları devirmiş, çocukların ve abartılı çığlıklar atan genç kızların neden olduğu bir panik yaşanmıştı. Çingene bahşişini bile alamadan, homurdana homurdana kaçan ayısının arkasından sürüklenip gitmişti. Sonraki yıllarda okulun ilk günü, sümbülcü teyzeden hocası için sümbül almaya gittiğinde hep bu ayıyı hatırladı. Çiçekler, çiçekler. Bu yaylalarda da vardı çiçekler. Fakat solgun ve kurumaya yüz tutmuş çiçekler. Çocukluğunun çiçekleri, yıldız çiçekleri, bahçelerindeki güller, hanım elileri, pembe, mor, eflatun, beyaz sümbüller. Tümen, ara menzillerdeki konaklamalar nedeniyle ancak Temmuz sonunda Doğu cephesine ulaşabildi ve hemen Onut savaşlarına katıldı. Ruslar 2. Ordu'ya karşı Murat Nehri ile Büyük Su arasında yaptıkları harekatlara Onut Savaşları adını vermişlerdi. Sarıkamış ve Erzurum Meydanı Savaşları ile birlikte genel olarak iki tarafın eşit kuvvetlerle çarpıştıkları Onut Savaşları Doğu cephesinin en önemli savaşlarıydı. Ruslar yönünden bu savaşın çok açık bir amacı vardı. İskenderun'a, Akdeniz'e ulaşmak ve Suriye-Irak cephelerindeki Türk ordularını arkadan vurmak. Bu savaşlar 1916 Ağustos'un 20'sinde başladı ve Eylül'ün ilk haftasına kadar Fırat Nehri'nin Karasu ve Murat kolları arasında dağlık bir arazide devam etti. Kozma Dağları Rus cephesindeyiz. Karavanadan daha iki kaşık filan almıştık. Tabur komutanımız "Asker silah başına" diye bağırdı. Mercimek çorbası vardı önümüzde. Düşecek zaten 5 kaşık, fazla düşmez. Silahları almaz müzakere yaptı kumandanlar. "Tüfek çat, bir adım ileri, diz çök." Karavanalarda yanımızda tütüyor ama müsaade yok. "Silah başına." Gidiyoruz Alayca şimdi. Hudul bayırında çok ateş oluyor. Ruslar hücum ediyor. Biz harekete gitmek üzere geçerken aşçı çavuş da kazanları filan toplamaya çalışıyordu. Tabur komutanı aşçı çavuşuna bağırıyor. "Ne oluyor?" "Hazırlık yapıyorum." "Kime, kime?" "Haydi silah başına." "Kazanlar kaldı orada. Arka çantalarımızı bıraktık. Cephanelerimizi aldık. 23. alaya imdat gidiyoruz." Gittik, dönmedik. O gece hepimiz kırıldık. Ölen öldü, yaralanan çekildi, dağıldı orman içinde. Mevzi falan yok, orman içinde savaş yapıyoruz. O sıra Ermeniler Ruslara yol gösteriyor. Ben yaralandım, Handuk Tepesi'ndeyiz. Meşelik, balta girmez orman. Ayı, kurt dolu orman. "Osman onbaşı" dedim, "ben vuruldum. Halepliydi onbaşımız, Osman onbaşı. Bana bir nefer ver, ayılar yiyecekler beni" dedim. "Yat" dedi. "Şimdi nefer verirsem o da vurulacak. Sen kurtulmuşsun, vurulmuşsun ya." Kim bilir kaç kişi düştü etrafımda. Yüreğim tup tup ediyor. Yüzü koyun kapanmışım ben. "Hey ya Rabbim, Allah'ım" dedim. "Neremden vuruldum?" Yokluyorum oramı buramı, ağrımıyordu. Uyuştu bir kere. Bir çeyrek sonra gelecek ağrı. Şöyle bir baktım geliyor. Kan, kan. Çarık ayağımızda potin yok. Orman içinde bir karaltı var. Bir insan sinmiş oraya. O benden korktu ama ben korkmadım. Ben ölmüşüm zaten. Ama o korktu, sağlam adam. Onun yardımıyla gittik sargı mahalline vardık. Mum yakmışlar çadırın içine. Osman Ertaş. 11. ve 12. tümenler Karabaş Deresi'nin ve Kığ'ın güneyinde Rus kuvvetlerini yerinde tutmaktaydılar. Sonbahar sonunda Rus birlikleri hiçbir yerde direnme göstermeyerek Barto Kargapınarı hattına çekildi ve Kığ'ı terk etti.